Ayrım 9, Kanlı Yürüyüş ve Traven, sayfa 84. Şimdi bu iki adama sezdirmeden çıkınını nasıl kaçıracağını düşünmeye başladı. Öbür yerlilerle anlaşıp çıkını kasabanın dışına götürebilir, sonra da kendisi giderken onu oradan alabilirdi. Ya da çıkınını ertesi güne dek küçük bir dükkanda bırakabilirdi. Kendisi de geceyi kasabanın dışında bir ağacın altında geçirirdi. Bu peşindekileri aldatabilir ve onları kendisinin kaçmış olduğuna inandırabilirdi. Gel gelelim, düşündüğü her şeyi ardındakiler daha önce sezmişlerdi sanki. Onları sezdirmeden kaçmak için yepyeni ve hiç ummadıkları bir şey bulmalıydı. Aç kurtlar bile avlarının peşinden bir engan çador listesindeki genç bir yerlinin ardından koşan bu kiralık köpekler kadar koşmazdı. Efendilerine iyi hizmet etmeleri onlara yalnız 3 ya da 5 peso değil, bu sevindirici hizmetleri karşılığında sürekli rahat işler bulmalarını da sağlayacaktı. Bu köpekler kasabadaki işlerini bitirince ve Monteryalara doğru yürüyüş başlayınca bu yürüyüşte öncülük görevini yüklenirlerdi. Öncülük yaptıkları yük hayvanları değil, kaoba kampları için toplanmış yerlilerdi. Yerlileri bir arada tutmak, kimsenin kaçmamasını sağlamak ya da kaçanları yakalamak onların göreviydi. İşte bu yüzden kırbaçları, kementleri ve iyi atları vardı. Ama yine de simsarlar onların eline silah vermeye çekinirlerdi. Eğer bunlardan birinin silah taşıdığını öğrenirse simsar hemen silahı onun elinden alırdı. Çünkü bunlar bir yerliyi öldürmek ve ölmekte olan bir adamın acı çekmesini seyretmekten korkunç zevk alırlardı. Yine de bu canavarlar hayvanları, özellikle atlarını ve köpeklerini çok severlerdi. Bir kaçağı öldürmek zorunda kaldıklarını simsara inandırabilmek için her türlü bahaneyi hemen bulurlardı. Aracının yeterince araştırma yapmayacağından emin olduklarından durup dururken bile 1 ya da 2 kişiyi mutlaka öldürürlerdi. Eğer ellerine de bir silah verilseydi simsarın topladığı adamların ancak yarısı Monteryalara varabilirdi. Ötekiler ise ayaklandıklarından ya da yol göstericilere saldırdıklarından vurulmuş olurlardı mutlaka. Bu adamların arkada kalanları sırf zevk uğruna asmamaları için simsarın dikkatli olması da gerekirdi. Monteryalara elden geldiğince canlı ve işe yarar adam götürmek simsarın başlıca amacıydı. Çünkü Monteryalar yolda öldürülmüş adamlar için para ödemiyorlardı. İşçiler hiç eksiksiz yerlerine teslim edildikten sonra yol göstericilerin en vahşileri cengeldeki takımların başında kapatase olarak kalırdı. Başkalarına en acımasız yollarla işkence etmekten hoşlanan insanların sayısı öyle çoktu ki, devletin hapishaneleri ve toplama kampları hiçbir zaman gardiyansız kalmazdı. Adam başına aldıkları 2 peso değil de cengelde bir kapatase olarak iş bulmak yol sürücülerinin efendilerine bağlılıkla hizmet etmelerinin en büyük nedeniydi. İşte yol sürücülerinin bu sadist davranışlarına karşı Selson'un kendini koruyacak ve onlardan kurtaracak hiçbir silahı yoktu. Belki de bu koşullar altında intihar etmesi en uygun çözümdü. 2 sülüğü öldürmek onu asla kurtaramazdı. 1 saat içinde kendisini 5000 pezoya mahkum ederlerdi. Hiç kuşkusuz bunu da Monteryalarda çalışarak ödemesi koşuluydu. Sonuç olarak 2 yol sürücüyü öldürmesi yarasa yarasa simsarın işine yarardı. Eğer Selso peşindekilerin planını en kısa zamanda kendini nasıl yakalayacaklarını tahmin etseydi bile kaçmak için hiçbir şansı yoktu. Onu ancak bir mucize, bir İncil hikayesi yazarının düşüneceği kadar ender bir mucize kurtarabilirdi. 12. Bölüm. Selso eve doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Niyeti geceliğin sessizce kaçmaktı. Ardındaki 2 köpeğin sarhoş olacağını ya da uyuyacaklarını umuyordu. Tavırları ne dendi sert olursa olsun, ne de olsa onlar da insandı ve insancı ihtiyaçları vardı. Biraz uyumaları gerekliydi. Saat 11 civarındaydı. 15-20 millik bir bölgenin tek ticari merkezi olmasına karşın kasabanın sokaklarında bir tek ışık yoktu. İktidardaki politikacılar halktan toplanan parayı sokak lambalarına, evlere su dağıtımına harcamaktansa şölenlerde, kokteyllerde, kabul törenlerinde, ulusal kahramanların ve yaşamakta olan başkanların heykellerini yaptırmakta kullanmayı tutuyorlardı. Hukutsin'de hiçbir sokak lambası olmamasına karşın kandelar yapan ayırını bütün gece boyunca aydınlatacak kadar ışık vardı. Bu ışıkla bir takım pencerelere asılan lambalardan ya da şişelere konulan mumlardan ve dükkan sahiplerinin sokakları aydınlatmak için kullandıkları yağ ve gaz lambalarından geliyordu. Bazı dükkan sahipleri de muşamba ya da bezlerle örttükleri tezgahlardan bir şey çalınmasını önlemek için gece lambalarını açık bırakıyorlardı. İçinde bir aziz adına panayır kutlanmakta olan kasaba, gerek tüccarlarla, gerekse hırsızlar, yan kesiciler, orospular, kumarbazlar ve kalpazanlarla dolardı. Selso usulca kalktı ve ardındaki köpeklerin ne yapmakta olduklarını anlamak için sessizce sokağa çıktı. Onları ne gördü, ne de onlarda işbirliği yapacak başka biri gözüne çarptı. Çevresinin güvenli olduğuna emin olduktan sonra geceyi geçirmekte olduğu sundurmaya döndü ve gürültü çıkarmamaya özen göstererek çıkınını aldı. Bu sundurmadaki tuğlaların üstünde uyumakta olan delikanlılardan birini uyandırdı. Delikanlı kafasını kaldırdı, homurdanarak sordu. ''Ne oldu, gidiyor musun?'' ''Hayır,'' dedi Selso, ''uyuyacak başka bir yer arayacağım. Burası çok soğuk, üstelik de sinek dolu.'' Bu cevapla tatmin olan delikanlı arkadaşı ile ilgilenmeyi bırakıp gerindi ve sonra yeniden uykuya daldı. Delikanlının yüksek sesle konuşması ve adamların onu işitmiş olabileceği düşüncesi Selso'yu korkutmuştu. Gerçi onları göremiyordu ama konuşmalarını işitebilecek kadar yakın olabilirlerdi. Bu yüzden Selso bir süre olduğu yerde kalmak zorunda kaldı. Satıcıların tezgahlarından gelen seslerinden başka hiçbir şey işitmeyince durumunun epeyce güvenli olduğuna karar verdi. İlk seferkinden çok daha sessiz ve dikkatli davranmaya çalışarak yeniden çıkınını eline aldı. Bunu öyle sessiz yaptı ki uyumakta olanlardan hiçbiri fark etmedi. Çıkın Selso'nun elinde taşıyamayacağı kadar ağırdı. Ancak arkadaşlarının işitemeyeceği bir yere gidinceye dek elinde taşıyabildi. Biri öbüründen çok daha içerlek olan iki kerpiç evin köşesindeki karanlığa vardı. Burada çıkınının kayışlarını düzelterek sırtına attı. Artık yola çıkmaya hazırdı. Çıkınının el verdiği ölçüde öne doğru eğilerek evlerin karanlığından sokağın aşağı kısmına doğru aceleyle yürümeye başladı. Sokağın sonunda kasabanın dışına giden bir yola sapmak için sola döndü. Eski mezarlığa varıncaya dek bu yoldan gitmek niyetindeydi. Burada yeniden sola dönecek, birkaç sokak geçip sağa, sonra da sola kıvrıldıktan sonra Teul Tepek geçidine giden patikaya varacaktı. Kasabanın kuzeybatısındaki son evi de tam geçmiş ve eski mezarlığa doğru yürümeye başlamıştı ki birden üç kişi önüne çıktı. ''Hey sen Çamuğla!'' diye bağırdı biri. ''Çaldığın o çıkınla gece yarısı nereye gidiyorsun böyle?'' ''Hiçbir şey çalmadım.'' dedi Selso durarak. ''Bu benim çıkınım. Öğleden sonra o şuça varmak için erkenden yola koyulmam gerek.'' ''Nerelisin Çamuğla?'' diye sordu ikinci adam. ''Seni hiç ilgilendirmez bu.'' ''Kaşınıyorsun oğlum!'' dedi üçüncüsü Selso'nun kaburgalarına bir yumruk atarak. ''Benden ne istiyorsunuz?'' diye sordu Selso. Oysa kendisinden ne istediklerini çok iyi biliyordu. Çünkü karanlıkta bile bu üç adamdan ikisinin gün boyunca kendisini izleyen iki köpek olduğunu anlamıştı. ''Bizim de gece yarısı bu yolda olmaya en az senin kadar hakkımız var değil mi?'' dedi birisi. ''Elbette var.'' diye karşılık verdi Selso. ''Ben de şimdi yoluma devam ediyorum.'' Yola devam etmek için arkasını döndü ama tam o anda içlerinden birisi kafasına kuvvetli bir yumruk indirdi. Selso olduğu yerde sallandı ve arkasında oldukça ağır bir yükü olduğundan dengesini yitirdi. Başka biri hemen üstüne çıktı. Selso kendini kurtarmak için üzerine atlayan adamla dövüşmeye başladı. Geri kalan iki kişi Selso'nun yere düştüğünü ve dövüşmeye başladığını görünce evlere doğru koşup bağırmaya başladılar. ''Polisiye, polisiye, polisiye, asesinas, katiller, oksillo, yardım edin!'' 10-15 saniye sonra iki polisin yanlarında bitivermesi oldukça şaşırtıcıydı. Başına gelecekleri kestiren Selso çıkınını kapıp kaçmaya yeltendi. Ama kavga ettiği adam sanki bunu bekliyor gibiydi. Birden bacaklarını öylesine kuvvetle yakaladı ki Selso yine yere düştü. Sonunda var gücüyle bir tekme savurup kendini kurtardıktan sonra koşmaya başlamıştı ki iki polis birden onu bacaklarından yakaladı. Adamlardan biri üstüne atladı ve sonunda polisler kollarını da sıkıca yakalayıp tabancalarını sırtına dayadılar. Senso ile kavga etmekte olan adam avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamıştı. ''Beni öldürmek istedi pis çamuğla. İşte bıçağını tam bacağımın tam şurasına sapladı. Artık bacağımı kullanamayacağım. Buraya bak Sargento, buraya bak. Bacağımı kesen ve beni öldürmek isteyen bu çamurla domuzunun bıçağını aldım işte burada.'' Senso bıçağının çıkılının içinde kuru etlerle birlikte bir beze sarılı olduğunu biliyordu. ''Bueno, bueno çamuğla'' dedi polislerden biri. ''Al bakalım çıkının eline, gidip CF'yi bir görelim. Bakalım bu duruma o ne diyecek?'' Senso için hiçbir kaçma şansı yoktu. Sırtındaki ağır yüküyle koşması olanaksızdı. Yükünü atmaya kalkar kalkmaz arkasından gelmekte olan polisler onu hemen yakalarlardı. Kendisini tutuklamakta hiçbir özel çıkarları olmayan polislerin elinden kaçsa bile o iki herifin elinden kurtulması olanaksızdı. Kasabadaki bütün polislerin yapabileceğinden çok daha iyi gardiyanlık ediyorlardı Senso'ya. Kaçmasının daha kolay olacağı ve polislerin eski moda silahlarını başarıyla kullanamayacakları karanlık yerlerden geçerken yanına öylesine sokuluyorlardı ki Senso ancak küçük adımlar atarak yürüyebiliyordu. Onu polis şefinin bürosuna getirdiler. JF kısa kollu gömleğinin içinde suratında aptal bir ifadeyle oturuyordu. Kör kütük sarhoştu. ''Ne yaptı bu çamuğla?'' diye sordu polislere. ''Bu adamlarla sokakta kavga etti.'' ''Ben dövüşmedim. Mi querido jefecito?'' dedi Senso utangaç bir tavırla. ''Çıkını hala elindeydi.'' ''Testigos, tanık var mı?'' diye sordu polis şefi. ''Evet, üç tane. Üçü de burada.'' dedi polis, üç adamı göstererek. ''Bacağımı bıçakladı.'' dedi biri bağıra bağıra. ''İşte tam şurasını.'' ''Bacağını mı bıçakladı? Hani neresini?'' diye sordu polis şefi. Adam pantolonunun paçasını sıyırdı. Pantolonunun paçası gerçekten de kanlanmıştı. Hatta yara yerini bile gösterdi. Ama bunu yaparken masaya fazla yaklaşmadı. Zaten kör kütük sarhoş olan polis şefinin gözlerini açacak hali bile yoktu. Odası dumanla kaplı oldu ve bir mum bir de üstü tozlu bir abajurla aydınlandığı için ortalığı doğru dürüst seçemiyordu. Kasabada doktor da bulunmadığından yarayı kimse muayene etmedi. Zaten doktor olsaydı bile bu kez de muayene parasını kimin ödeyeceği sorunu çıkacaktı ortaya. O zaman da büyük bir kavga kopacak ve sonunda doktor hastalarından birine gitmesi gerektiğini bahane ederek muayeneyi yapmayacaktı. Bunun bir tuzak olduğunu kanıtlayabilmek için Senso her türlü olanağa sahip olsaydı bile bütün olasılıkları hesaba katmıştı adamlar. Kurtulmak için hiçbir şansı yoktu. Her türlü güce sahip olan polis yetkilileri karşısında çok çekingen davranmak zorundaydı. Çünkü tecrübeleri ona bu uygulamalar karşısında en küçük bir kuşku uyandırıcı davranışta bulunduğu anda yetkililere hakaretten 10 peso ceza yiyeceğini öğretmişti. Onun yalnızca evet ya da hayır demeye hakkı vardı. Bir simsarın ardında olduğunu ve bütün bunların kendisini Monteryalara geri götürmek için kullanılan bir tuzaktan başka bir şey olmadığını anlatmaya kalksa onun yüzüne gülerlerdi. Onun yeni bir yerlinin polis şefinin önüne suçlu olarak çıkartılması onu öylesine ürkütmüş ve korkutmuştu ki kendisinin açtığı iddia edilen yaraya şaşkın şaşkın bakmayı bile akıl edemedi. Bunu yapmayı tamamıyla unuttu. Şurası bir gerçekti ki onu yakalayanlar Senso'nun polis şefinin önünde yarayı incelemeyi akıl bile edemeyeceğini tahmin etmişlerdi. Yara saatlerce önce olmuştu ve o sırada tamamen kurumuş kabuk bağlamıştı. Aslında düzenbaz herif bu yarayı aynı gün öğleden sonra kantinada yaptığı bir kavga sonunda almıştı ve kimin yaptığını da bilmiyordu. Ama bu Senso'yu izleyenler için iyi bir fırsat olmuştu. Senso'yla kavgaya tutuşması ve daha sonra da bu yarayı Senso'nun yaptığını söyleyerek polise göstermesi için onu 50 centavoya tutmuşlardı. Ertesi sabah Senso polisin karşısına çıktığında bir doktor bile yaranın 10 saat mi yoksa 16 saat mi önce olduğunu kesinlikle söyleyemezdi. Senso o geceyi hapishanede geçirdi. Adamlar onun iyice korunduğundan emin olunca aguardiente içmeye gidip sonra da huzur içinde yan gelip yattılar. Artık kurbanlarını göz önünde bulundurmaları gerekmiyordu. Hapishane yetkilileri bu işi kendileri için yapıyorlardı. Panayırdan dolayı ertesi gün polise epeyce iş düşmüştü. Sarhoşlar, tüccarlarla müşterileri arasında çıkan kavgalar, küçük hırsızlıklar, kan davaları, hakaretler, yetkisiz yapılan satışlar, kalpazanlar, vergi anlaşmazlıkları ve yetkililerin buyruklarına karşı gelenler. Öğleye doğru sıra Selso'ya geldi. Onun davası oldukça kolaydı. Tanıklar da gelmişlerdi. Ama yargıç onların tanıklık yapacaklarını önceden bildiğinden ve zaman yitirmek istemediğinden daha önce bir sorgu yapılmamıştı. Selso kendini tutuklayan iki polisin arasından masaya yaklaştı. ''Monteryalardan mı geliyorsun Çamuğla?'' diye sordu yargıç. ''Si mi hefe?'' ''Evet.'' ''Orada ne kadar çalıştın?'' ''İki yıl patron Sito.'' ''Tehlikeli bir silahla sokakta kavga ettiğin için 100 peso ceza. Sonraki davaya geçelim.'' Selso masanın üstünden yan tarafta yazmanın oturduğu yere doğru yitildi. ''100 peso Çamuğla.'' ''Ne yazık ki 100 pezom yok patron Sito.'' ''İki yıl Monteryalarda çalışmadın mı?'' ''Si patron Sito.'' ''Öyleyse 100 pezon olmalı.'' ''Yanımda topu topu 80 pezo var.'' ''Peki öyleyse ver bakalım o 80 pezoyu, geriye kalan 20 pezo ve mahkeme giderleri olan 25 pezo için hapishaneye girip parayı orada kazanmaya çalışacaksın. Hadi ver şu 80 pezoyu Çamuğla.'' Selso'nun üstünü aramışlardı. Polislerin hiçbiri çıkılında ne taşıdığıyla ilgilenmemişti. Ne kadar parası olduğunu eğer Simsar Don Gabriel daha önceden söylemediyse bile yargıç kolayca öğrenebilirdi. Selso yün kuşağını açtı, içinden parayı çıkartıp küçük masanın üstüne koydu. 80 pezonun üstüne 3 pezosu daha çıkmıştı. ''Şimdilik bu birkaç pezo yanında kalsın Çamuğla. El Bote'de kaldığın sürece tütün ve öbür ihtiyaçlarını karşılarsın bununla. Paranın geri kalan kısmını çabuk ödemeye bak. Belki de delikte fazla kalmana gerek kalmaz.'' Yazman haklıydı. Selso Calabozo'da fazla kalmadı. 2 saat sonra Monteryalar için simsarlık yapan Don Gabriel geldi. Selso'yu görmek istedi. Selso onu tanımıyordu. Polis onu kapıdan çıkardığında Don Gabriel şöyle dedi. ''Seninle konuşmak istiyorum Çamuğla, buraya gel.'' Dışarıda sokakta karakolun önünde bir sıra vardı. Don Gabriel oraya oturup Selso'nun da yanına oturmasını söyledi ve ona bir sigara ikram etti. ''Bir içki içer misin Çamuğla?'' diye sordu Don Gabriel. ''Hayır patron Sito, gracias, teşekkür ederim.'' ''Ne kadar ceza verdiler sana?'' ''100 pezo, 25 pezo da mahkeme giderleri.'' ''Sen ne kadarını verdin?'' ''80 pezo, yanında bu kadar mı vardı?'' ''Hemen hemen, tütünle bir takım ihtiyaçlarımı almam için birkaç pezo daha var yanımda.'' ''Polise olan 45 pezo borcun için seni burada, Calabozo'da en azından 6 ay daha tutarlar.''
''Sanırım öyle patron Sito.''
Don Gabriel göğe, sonra sokağa, daha sonra da bir sağına bir soluna baktı. Birçok Ladino ve yerli geçmekteydi sokaktan. Sağda panayırın en eğlenceli yeri olan büyük meydan görünüyordu. Pazarın gürültüsü, sokak çalgıcılarının çaldıkları müzik, tavernalardaki neşeli insanların bağırışmaları ve kahkahaları kulaklarına kadar gelmekteydi. Yerlilerin çektikleri, üstlerinde yükler bulunan eşekler geçti önlerinden. Bir sürü hindi ile bir yerli kadını pazara doğru ilerledi. İnsanlar geliyorlar, istedikleri yere serbestçe gidiyorlardı. Solda sokağın ucuna doğru dik dağların önünde yemyeşil ağaçlar göğe doğru yükselmekteydi. Bulutsuz masmavi bir gökte güneş yavaş yavaş batmaya başlamıştı. Gökte zopiloteler, zarif daireler çiziyorlardı. Her şey, herkes öylesine özgür görünüyordu ki. Bir an Selso hapiste kapalı geçireceği 6 ayını düşündü. Döşeme ıslak tuğlalarla kaplıydı. Ne karyola, ne yatak, ne masa, ne de sandalye vardı. Yalnızca duvarlar ve dar bir avlu. Uyumak istediğinde herkes petaçesini soğuk tuğla döşemenin üstüne seriyordu. Hapishanenin içi sinekler, böcekler, bit, örümcek, akrep ve çoğu zaman tarantula ve 10 santim uzunluğunda 40 ayaklarla doluydu. Güneş hemen hemen hiç girmiyordu. En ufak bir yeşillik görmek olanaksızdı. İşte burada 6 ay boyunca kilitli kalacaktı. İçi ezik, bir parça özgürlük ve evi için özlem dolu olacaktı.
Oysa bunun tam karşısında güneş dolu yemyeşil ve cıvıl cıvıl yaşamıyla bir cengel vardı. Evet, iş ağırdı, bu doğruydu. Ama ne de olsa insan açıklıkla masmavi bir göğün altındaydı. Geceneğin tepesinde yıldızların pırıl pırıl ışıldadığı kadife bir gök olacaktı. Hiçbir zaman üstüne kilit vurulmayacaktı. Bütün bir yıl boyunca çevresinde güneş, gök, yıldızlar, yeşillik, zırıldayan böcekler, romantik kuşlar, ağaçlarda oynaşan maymunlar, dereler ve gürül gürül akan ırmaklar olacaktı. Sonsuz bir yaz. Gerçi yine sivrisinekler onu rahatsız edeceklerdi. Ama dünya kusursuz olamazdı. Hiç olmazsa sinekler ve bitler onu rahatsız etmeyecekti. Özgürlük içinde neşeli bir yaşantıydı bu.
9. ayrımın sonu. Sayfa 94.